Ayrım 12.
Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen imzalı mektupta, raporlarınızı doğrudan doğruya Ulu Önderimizin yüce huzurlarına sunmanız tabii ise de, kurum dosyalarında yer tutmak üzere bunların birer nüshasının da genel sekreterliğe bildirilmesi çok faydalı olur denilerek, Tahsin Bey'den bundan sonra raporların birer nüshasını da Türk Dil Kurumu'na göndermesi isteniyordu. Bu nazik isteğin arkasında yatan gerçekler ise çok farklıydı. Tahsin Bey, Türk Dil Kurumu'ndan böyle bir mektup aldığı için mutlu olmuştu. Çünkü bu mektup, gönderdiği raporların Atatürk tarafından incelendiğini ve Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'ndan bu konuyla ilgilenmesini istediğini gösteriyordu. Bu da Atatürk'ün Tahsin Bey'in raporlarını önemsediğinin işaretiydi. Nitekim Tahsin Bey, 7 Mart 1936'da Türk Tarih Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen'e gönderdiği mektupta duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyordu. Şimdiye kadar takdim ettiğim 6 kıta raporun Ulu Önderimizin Manzuru Devletleri okuduktan sonra Sayın Dil Kurumu'na da bildirmiş olduğunu işare alilerinden anlayarak çok memnun oldum. Tahsin Bey'in bu sözlerinden raporları inceleyen Atatürk'ün doğrudan doğruya Tahsin Bey'le yazışmadığı, görüşlerini Türk Dil Kurumu aracılığıyla Tahsin Bey'e ilettiği anlaşılmaktadır. Tahsin Bey'in Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğine gönderdiği ilişik 7 kıta raporunun sonundaki şu cümleler de Atatürk'ün doğrudan doğruya Tahsin Bey'le yazışmadığını kanıtlamaktadır. Ulu Önderimizin bu rapor hakkındaki mütalaaları ile birlikte fikri halinizi de bildirmek lütfunda bulunursanız pek müteşekkir ve minnettar olacağımı arz ve bil vesile derin hürmetlerimi teyit eylerim çok sayın Bayım Meksiko Büyükelçisi Tahsin Mayatepek. Ayrıca Türk Dil Kurumu Genel Sekreterinin 24.3.1936 tarihli mektubundaki işaret ettiğiniz tashih Ulu Önderimize bildirilecektir. Cümlesi de Türk Dil Kurumu'nun Tahsin Bey ile Atatürk arasında aracılık yaptığını kanıtlamaktadır. Tahsin Bey'i Meksika'ya gönderen Atatürk'ün Tahsin Bey ile doğrudan yazışmak yerine Türk Dil Kurumu aracılığıyla iletişim kurması düşündürücüdür. Atatürk Avrupa'da tarih doktorası yapan Afet İnan'la doğrudan mektuplaşıyordu. Mu uygarlığıyla Türkler arasında gerçekten bir ilişki olabileceğine inanan Atatürk, kanımca Tahsin Bey'in raporlarındaki bazı noktalarla çok fazla ilgilenmekle birlikte bazı noktaları akıl dışı, zorlama ve hayalci bulduğundan dolayı Tahsin Bey'e doğrudan yanıt vermek istememişti. Tahsin Bey, Türk Dil Kurumu'nun isteği üzerine Atatürk'e gönderdiği raporların birer nüshasını Türk Dil Kurumu'na da göndermeye başlamıştı. Bu nedenle Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri 22.6.1936 tarihli bir mektupla Tahsin Bey'e teşekkür etmişti. Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen aynı mektubunda Tahsin Bey'in 7. raporundan bahsediyor ve bu raporda adı geçen Schutwart ve söz konusu eserlerinin Türkiye'de bilinmediğini belirtiyordu. Dilmen 7. raporun aslının Türk Tarih Kurumu'na verildiğini, Türk Tarih Kurumu'nun da raporda geçen İngilizce bölümleri tercüme etmesi için raporu eski Kültür Bakanı ve Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'a verdiğini, fakat kendisinin raporda yazılanları merak ettiği için Türk Tarih Kurumu Genel Sekreterliğinden raporu isteyerek okuduğunu ifade ediyordu. Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri aynı mektupta Tahsin Bey'e 7. raporunda bahsettiği Schutwart'ın kitaplarında geçen bazı şüphe uyandırıcı konular ve Tahsin Bey'in yorumları hakkında bazı sorular soruyordu. Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen, kitapların, Schutwart'ın kitapları, en esaslı noktalarını hülasa etmişsiniz. Ancak bir takım şüphe verici noktalar vardır diyerek, bu şüphe verici noktalar hakkındaki sorularını birbiri ardına şöyle sıralıyordu. 1. Müellifin, Schutwart, yaşı meselesi. Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen ilk soruda Tahsin Bey'in 7. raporunda 80 yaşlarında olduğunu söylediği Schutwart'ın Hindistan'da bulunduğu bildirilen 1868 tarihinde 12 yaşlarında olacağını belirterek 12-13 yaşlarında küçük bir çocuğun Ayhoda Manastırı'nda inceleme yapmış olmasına ihtimal verilemez diyerek Tahsin Bey'den önce bu konuya bir açıklama getirmesini istiyordu. 2. Yunan alfabesinin şifresi meselesi. Sonra milattan 12 bin yıl önce denize batmış bir kıtadaki milletin dilini öğrenmiş olmak ve bu dile göre Grek alfabesinin harf adlarının adlarından bir cümle yapmak çok kuvvetli delillere dayanmadan kabul edilecek bir şey değildir. 3. Dinlerin Mu'dan etkilendiği meselesi. hayatının hemen her zamanı mazbut olan Hazreti Muhammed'in Suriye'den başka bir yere gitmediği malum iken Mısır'da veya Hindistan'da tahsilini iddia etmek, hayatı hakkında oldukça malumat bulunan İsa'nın Hindistan'da Mudini öğrendiğini ileriye sürmek gibi noktalar hep şüphe ve merak uyandıran mülahazalar arasındadır sanırım. 4. Muğluların Türklerle ilişkisi. Dilmen bu soruda Tahsin Bey'e Muğlular hakkındaki bilgilerin Schurtward'ın kitaplarından aynen mi yoksa yorumlanarak mı alındığını soruyordu. 5. Schurtward'ın eserlerinin ABD bilim çevrelerindeki yeri ve etkisi. Dilmen Schurtward'ın Muktas hakkındaki kitaplarının ABD bilim çevrelerinde nasıl bir yere sahip olduğunu, bu kitaplarda yazılanlara güvenilip güvenilemeyeceğini soruyordu. Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen, Tahsin Bey'in 7. raporunda şüphe uyandıran konular hakkında ona bu soruları yöneltmişti. Tahsin Bey'in 7. raporunda ileri sürdüğü pek çok kanıt Türk tarih ve dil tezlerini güçlendirecek boyutta olmasına rağmen Türk Dil Kurumu Genel Sekreterinin ileri sürülen iddialar içinde şüphe uyandıran noktalar olduğunu belirterek bu noktaların aydınlatılması için Tahsin Bey'e sorular yöneltmesi bilimsel bir duyarlılığın ve sorgulayıcı bir mantığın ürünü olsa gerekir. Kanımca Tahsin Bey'e bu soruların yöneltilmesini isteyen, hatta bizzat soruları hazırlayan kişi Atatürk'tü. Çünkü Tahsin Bey 22 Haziran 1936 tarihinde Türk Dil Kurumu Genel Sekreterine gönderdiği İlişik 7 Kıta raporunda Türk Dil Kurumu Genel Sekreterinden Atatürk'ün bu rapor hakkındaki düşüncelerini kendisine iletmesini istiyordu. Ulu Önderimizin bu rapor hakkındaki mütalaları ile birlikte fikri halinizi de bildirmek lütfunda bulunursanız pek müteşekkir ve minnettar olacağım. Tahsin Mayatepek. Görüldüğü gibi Tahsin Bey Atatürk'ün rapor hakkındaki düşüncelerini Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri aracılığıyla öğrenmeye çalışmaktaydı. Tahsin Bey'e bu soruları soran kişinin Atatürk olduğunun en güçlü kanıtlarından biri de 1936 yılı içinde hatta Türk Dil Kurumu Genel Sekreterinin Tahsin Bey'e söz konusu soruları yönelttiği mektubu gönderdiği Ağustos ayı içinde Atatürk'ün hemen her gün o sırada düzenlenen Türk Dil Kurultayına katılması ve Türk Dil Kurumu üyeleriyle çok sık bir araya gelmesidir. Aralarında Necmi Dilmen'in de bulunduğu bu geceli gündüzlü dil toplantılarında Atatürk dilcilerle tartışır, görüş alışverişinde bulunur, onlara istek ve önerilerini iletirdi. Kanımca yine bu dil toplantılarından birinde ya da Necmi Dilmen'le özel sohbetlerinden birinde 7. raporu okumuş olan Atatürk, rapordaki şüphe uyandıran noktaları Dilmen'e iletmiş, belki de bu konuda onun da görüşlerini almış, Dilmen de 7. raporunu okumuştu ve sonra Dilmen'den rapordaki şüpheli noktalara açıklık getirecek yukarıdaki soruları Tahsin Bey'e yöneltmesini istemişti. Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen'in Tahsin Bey'e 7. rapor hakkındaki sorularının yer aldığı mektubu yazdığı 1936 yılı Ağustos ayı içinde Atatürk adeta dille yatıp dille kalkıyordu. O günlerde Atatürk gerçekten de çok sık Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen'in de aralarında bulunduğu dilcilerle bir araya geliyordu. Bu kadar sık dilcilerle buluşan ve dil konusunda derin tartışmalara giren Atatürk'ün Tahsin Bey'in raporlarından bahsetmemesi, bu konudaki görüşlerini dilcilerle paylaşmaması düşünülemez. Atatürk'ün 1936 Ağustos ayındaki çalışmalarını gün gün takip ettiğimizde dilcilerle ne kadar sık bir araya geldiği anlaşılmaktadır. 22 Ağustos 1936 Dilmen soruların yer aldığı mektubu Tahsin Bey'e o gün göndermişti. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Dil Kurumu'nun 3. Türk Dil Kurultayı dolayısıyla dil bilginlerine seslenmişti. 24 Ağustos 1936 Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan 3. Türk Dil Kurultayı'nın açılış töreni oturumunda bir konuşma yapan Türk Tarih Kurumu As Başkanı Afet İnan'ı ve Profesör Yusuf Ziya Özer'in tezlerini dinlemiş, Türk Dil Kurumu çalışma raporunu incelemişti. Kurultayın o günkü çalışması 17.30'da sona ermişti. 3. Dil Kurultayı'nda ağırlıklı olarak Güneş Dil Teorisi tartışılmıştı. 5 Ağustos 1936 Atatürk saat 14 ila 18 arasında 3. Türk Dil Kurultayı'nın çalışmalarını izledikten sonra Necmi Dilmen ve Vecihe Kılıçoğlu Hatipoğlu'nun tezlerini dinlemiş, aynı gün TC Başkanı ve Kültür Bakanı'nı kabul edip bir süre görüşmüştü. Bu görüşmede kurultay çalışmaları üzerinde de durulmuştu. 26 Ağustos 1936 Atatürk saat 14 ile 18 arasında 3. Türk Dil Kurultayı'na katılarak o günkü tezleri dinlemişti. 27 Ağustos 1936. Atatürk saat 14 ile 18 arasında 3. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemiş, o günkü tezleri dinlemiş, ayrıca aynı gün TD-TC Başkanı Saffet Arıkan, Profesör Doktor Saim Ali Dilemre, Hasan Reşit Tankut, Ahmet Cevat Emre ve Necmi Dilmen ile görüşmüştü. Bu görüşmede kurultayda ileri sürülen görüşler değerlendirilmişti. 28 Ağustos 1936. Atatürk bugün de saat 14 ile 18 arasında 3. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemiş, Mehmet Ali Ağakay ve Hami Danışment'in tezlerini dinlemişti. 29 Ağustos. Atatürk o gün yine saat 14 ile 18 arasında 3. Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemiş, yabancı dil bilginlerinden Profesör Anaknastopoulos, Profesör Doktor W.F.C. Yise, Doktor Mitev, Profesör Doktor Hilary Barenton, Profesör Bartalini, Profesör Okubo, Profesör Zajakovski, Profesör Samoilovic ve Doktor Herman Kivergiç'i dinlemiş. Aynı gün dil bilginlerinden Profesör Fuat Köprülü, Ahmet Cevat Emre, Abdülkadir İnan ve Yusuf Ziya Özer'le bir süre görüşmüştü. Atatürk 1932'den 1937'ye kadar dil ve tarih konusunda aralıksız çalışmıştı. Türk dil tezini geliştiren, yerli ve yabancı dilcilerle bu kadar içli dışlı olan, neredeyse her gün dil kurultaylarına katılan, dil tezlerini dinleyen ve sık sık dilcilerle görüşen Atatürk'ün, Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen'le görüş alışverişinde bulunması ve ondan bazı isteklerde bulunması yadırganmamalıdır. Tahsin Bey'in savunması. Tahsin Bey, Necmi Dilmen'in 7. rapor hakkındaki sorularına 30 Ağustos 1936 tarihli bir mektupla tek tek yanıt vermişti. İşte Tahsin Bey'in Mayatepe'kin savunma olarak adlandırılabilecek yanıtları. Sayın Bay, 488 sayı ve 22-8-1936 tarihli yazınızda 7. raporumun bazı noktaları hakkında istediğiniz mütemmim izahata aşağıda arz ediyorum. Birinci sualinize cevap. Fotoğrafına bakarak 80 yaşında olduğunu tahminen bildirdiğim Schurtward'ın hakiki yaşını anlamak için Amerikan müelliflerinin biyografilerini havi içeren, buradaki Amerikan kitapçısında bulduğum bir esere müracaat ederek Muamileyhin adı geçenin 1852 senesinde doğduğunu anladığımdan 1868 yılında Ayhoda Manastırı'na girdiği esnada Schurtward'ın 17 ve bugün 85 yaşında olduğunu tashihan arz eder ve raporumun bu suretle düzeltilmesini dilerim. İkinci sualinize cevap. 12 bin yıl evvel Pasifik denizine batmış olan Mu kıtasının dilini Schurtward'ın nerede ve ne suretle öğrendiği hakkındaki sualinizin cevabı yukarıda yazılı olduğundan burada tekrara lüzum görmedim. Greklerin en eski ecdatlarının Mu çocukları olduğunu ve bu insanların Mu batmadan önce Karamaya namıyla Mu'dan çıkarak Akdeniz kıyılarına ve ez cümle bugünkü Yunanistan arazisine yerleştiklerini ve aslen Mu çocukları olan Mayaların dilinde Tao Anti gibi daha birçok Grek sözlerinin aynen mevcut ve müstemel bulunmasında Karamayalar ile Mayaların aynı menşeden yani Mu'dan çıktıklarını göstermekte olduğunu, nitekim Avrupa müverrihlerinin Greklerin ecdatlarına verdikleri Korien, Karien adının aslen Karamaya sözünden alınmış olduğunu, dilimize mevcut Karakan sözünden Karamaya ile alakadar olması pek muhtemeldir ve bu suretle Mu'nun battığına şahit olan ve bu felaketten kurtulan Grek ecdatlarının bu müthiş vakayı ilerideki Grek nesillerinin bilmeleri için Grek alfabesini teşkil eden harflere Mu dilinde adlar vermiş olduklarını Schurtward müteaddit değişik eserlerinde ve bilhassa The Lost Continent of Mu adındaki eserinin 103. ve daha ileriki sayfalarında izah etmekte olduğundan bu bapta daha fazla malumat almak için mezkur eserlere müracaat buyurmanızı rica ederim. Üçüncü sualiniz. hayatının hemen her zamanının mazbut olup Suriye'den başka bir yere gitmediği malum olduğunu söylediğiniz Muhammed'in Mısır'a veya Hindistan'a giderek Mu'dil ve dinini öğrenmiş olması hakkındaki bilgilerin şüphe ve tereddüt uyandırdığını bildiriyorsunuz. Buna da cevaben hayatını ve vaaz ettiği din prensiplerini bir zamanlar ehemmiyetle tetkik ettiği Muhammed hakkında Arapça eserlerde epeyce malumata tesadüf etmiş ve bunların pek çoğu o zamanın icabatına ve seviyesi akliyesine göre maksadı mahsusa binaen uydurulmuş isnat ve rivayetler olduğunu görmüş idim. Bu rivayetler arasında mesela Muhammed'e ümmilik, okuma yazma bilmemek atfeden bir haber vardır ki buna ufak bir tefekkür kabiliyeti olan bir insanın inanmasına imkan yoktur. Çünkü kölesi Zeyd'in bile okuyup yazma bildiği ve çocukların bile 15-20 günde okuyup yazma gibi basit bir bilgiyi elde ettikleri halde Muhammed'in bunu bilmemesi ve 63 sene süren hayatında bunu ihmal etmiş olmasını kabul değil, tasavvur bile caiz değildir. Bu husus ki Muhammed'in Buhari'de mevcut bir hadis ile yani çocuklarınıza yazı yazmayı öğretiniz diye tavsiyede bulunduğu halde bu sözüyle kendisinden amil olmadığına aklen ve mantıken imkan yoktur. Binaenaleyh Muhammed'in ümmi olduğuna, okuma yazma bilmediğine dair ortaya atılan bu rivayet de o zamanki saf ve basit fikirli insanlara Kur'an'ın Muhammed gibi ümmi bir adam tarafından yazılmış olmayıp Allah tarafından kendisine gönderilmiş olduğunu kabul ettirmek için uydurulmuş. Muhammed hakkında en mevsuk malumat Vedduha suresinde bulunan ve berveçi ati manaları tezemmum eden ayetlerde mevcuttur. Rabbin seni unutmadı. Sana karşı gazap göstermedi. Senin için ahiret bu dünyadan hayırlıdır. Rabbin sana nimetler ihsan edecek ve memnun olacaksın. Yetim değil miydin? Seni himayesine almadı mı? Seni delalette bulmuş idi ve sana doğru yolu gösterdi. Seni fakir buldu ve seni zengin etti. İşte Muhammed hakkında en doğru haberlerin bu ayetlerden ibaret olduğunu söyleyen ansiklopedi izahatına devamla diyerek Muhammed hakkında Arap tarihlerinin verdikleri haberlerin pek az bir kısmının güvenilir olduğunu anlatmakta ve Müşarünileyhe adı geçen kişiye ait en doğru haberlerin şunlardan ibaret olduğunu zikir etmektedir. 1. Muhammed takriben 21 Nisan 571 miladi yılında Mekke'de doğmuştur. Anasının rahmindeyken babası Abdullah ölmüştür. 2. Nahiful bünye olan anası Amine bizzat emziremeyeceği için Muhammed'i bakılmak üzere çölde yaşayan Halime namındaki kadına tevdi etmiştir, vermiştir. 3. Muhammed 5 yaşındayken çölden Mekke'ye avdet etmiş, geri dönmüş ve az bir fasıla ile önce baba tarafından büyük babası Abdülmuttalib'i ve biraz sonra anasını kaybetmiştir. 4. Fakir olan Muhammed hayatını kazanmak için 9 yaşında çobanlığa ve müteakiben deve kervancılığına girmiştir. 5. Suriye ile ticaret yapan amcası Ebu Talib'in develeriyle 13 yaşındayken Suriye'ye seyahatler yapmış ve bu seyahatlerin birinde amcası kendisini Basra Manastırı keşişlerinden Bahire'ye birkaç gün emaneten bırakmıştır. 6. 13 yaşından 20 yaşına kadar Muhammed'in hayatı hakkında malumat yoktur. 7. 20 yaşında tekrar ortaya çıkarak doğruluk ve ciddiyetle tanınmaya başlanan Muhammed'e hemşerileri El-Emin sıfatını vermişler ve kendisini müteaddit ihtilaflar esnasında bakan olarak seçmişlerdir. Nihayet şöhreti şai olmakla Hatice namında Mekkeli zengin bir dul kadının hizmetine girmiş ve Mumani Aleyha'nın adı geçen kadının parası ile ticaret yaptığı 5 sene zarfında gösterdiği doğruluk ve ciddiyetle gözüne girerek 40 yaşında olan Hatice ile 26 yaşındayken izdivaç etmiştir. Bu suretle refaha kavuşan Muhammed'in bundan sonra en büyük meşgalesi Mekke ve civarındaki Arapların maddi manevi perişanlıklarını izaleye medar olacak çareleri aramaktan ibaret bulunmuştur. 8. 37 yaşındayken Kabe'yi yeniden inşa eden Mekkeliler meşhur Hacerül Esved'in kimin tarafından yerine konulması hususunda zuhur eden şiddetli münakaşa ve ihtilafın halli için Muhammed'i seçmişlerdir. Hakemliği kabul eden Muhammed bu vazifeyi de herkesi memnun edecek surette ifaya muvaffak olmuştur. Yukarıdan beri devam eden bu malumattan da anlaşıldığı üzere 13'ten 20'ye ve 25'ten 37 yaşına kadar geçen ve nerelerde ne suretle geçirdiği hakkında malumat olmayan Muhammed'in bu meçhul zamanlarının şimdi izah edeceğim bir delile dayanarak Mısır veya Himalaya manastırlarında Mu'nun dil ve dinini öğrenmekle geçirmiş olduğuna zahip olduğumu raporumda bildirdiğim gibi bu iddiamın hilafı sabit oluncaya kadar bu kanaatte berdevam olacağım. Tahsin Bey, Hazreti Muhammed'in ortalarda görülmediği 13-20 ve 25-37 yaşları arasında kalan zaman aralıklarını Mısır ya da Himalaya manastırlarında Mu dilini öğrenip Neakal tabletlerini çözmekle geçirdiğini ve böylece Mu dininin ilkelerini alarak İslam dinine dönüştürdüğünü ileri sürdükten sonra Hazreti Muhammed'in Mu dilini bildiğine kanıt olarak da Schurtward'ın kitaplarında geçen Taha sözünden hareketle yaptığı yorumları aynen tekrarlamıştır.